Ayrım 36, Turgut Özakman, sayfa 434. Pazar akşamı baskına katılacak birlikler geride yemeklerini yediler, namazlarını kıldılar. Sessiz sedasız ön siperlerdeki yerlerini aldılar. Usta erler el bombalarıyla donatılmış, tüfeklere süngüler erkenden takılmıştı. Konuşmak, sigara içmek yasaktı. Türk ve İngiliz siperleri arasındaki uzaklık 80-100 metreydi. Siperlerden çıkıp koşmak ve İngiliz siperlerine dalmak 2 dakika sürerdi. Sonuç bu 2 dakika içinde belli olacaktı. Türklerin bilmediği bir şey vardı. İngilizler Türklerin taarruza hazırlandıklarını uçaklar ve gözlem balonuyla anlamışlar, taarruzu karşılamak için gerekli önlemleri almışlardı. Zaman onlar için de zor akıyordu. Onlar da sigara içmiyor ve konuşmuyorlardı. Saat 3'tü. Emirler verildi, taarruzu durdurmak, bozmak, engellemek için Türk mevzilerine yoğun tüfek ve makineli tüfek ateşi açtılar. Bunu top ateşi izledi. Baskın suya düşmüştü. Türkler emir gereği yanıt vermeden beklediler. Taarruz saati gelince bütün siperlerden işaret fişekleri gibi komutlar yükseldi. Hücum! İlk sıradaki subay ve askerler siperlerden fırladılar. Bunları 6 sıra hücum dalgası izleyecekti. İlk dalga ateş duvarını aşamadı. O 2 dakika içinde İngiliz siperlerine varılamadı. Siperlerin önünde toprağa düştüler. Sonrakiler bu ilk şehitlerin üzerine düşüp kalacaklardı. Bazı birlikler çok kayıp verme pahasına birkaç yakın siperi geri aldılar. Ama aldıkları siperleri koruyabilecek kadar sayıları kalmamıştı. İngilizler siperleri yeniden ele geçirdiler. Mehmet Ali Paşa taarruzu durdurmak ve savunmaya geçmek gerektiğini görmekteydi. Ateş engelini aşmak imkansızdı, birlikler eriyordu. Fakat Liman Paşa Güney Bölge Komutanlığı karargahına gelmiş, taarruza devam edilmesi için bastırmaktaydı. Mehmet Ali Paşa'nın karargahındaki subaylar isyan ettiler. Bu kadar kaybı göze almayı gerektirecek bir durum yoktu. İngiliz birliğinin önü kesilmiş, kuşatılma tehlikesi kalmamıştı. Mehmet Ali Paşa, Liman Paşa'nın gazabından çekinerek taarruzu kesmedi. Bütün yedekleri ateşe sürdü. Binbaşı Eggert kadar yürekli değildi. Bağlantı yolları, hendekler yan yana, üst üste yatan şehit ve yaralılarla doluydu. Hava kan, çürümüş, ceset ve barut kokuyordu. Yedek birlikler savaş dumanı içinde buralardan zorlukla, istemeseler de şehitlere, yaralılara basarak, can yakarak geçtiler. Hücum çıkış yerlerine geldiler. Saati gelince taarruza kalktılar ve ölümün kızıl kucağına koştular. Kayıp dayanılmaz bir sayıya ulaştı. Binbaşı Eggert'in bir Alman olarak Liman Paşa'nın acımazlığından, incelikten yoksun askerlik anlayışından utandığı anlaşılıyor. Mehmet Ali Paşa'dan izin aldı, atını 4 nala sürerek karargaha gitti. Liman Paşa'nın yanına girdi. 5 dakika sonra dışarı çıktı. Mehmet Ali Paşa'ya telefon ederek Liman Paşa'nın taarruzun durdurulmasına izin verdiğini bildirdi. Ateş ve kan bayramı sona ermişti. 8 gün süren Sığındere savaşlarında Türklerin kaybı 16 bin kişiydi. 6 bin şehit, 10 bin yaralı. İngilizlerin kaybı 5 bindi. Dipnot, Atase Çanakkale 3, sayfa 205-207. İ. Artuç, 1915 Çanakkale Savaşı, sayfa 249. 28-30 Haziran arası İngiliz kaybı 3800 kişi. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 108, 2 no'lu dipnot. Daha sonraki kayıpları hakkında bilgi yok. Savaşın akışına bakarak bunun 1200 kişi olduğunu tahmin ettim. 3800 artı 1200 eşittir 5000 kişi. Çanakkale Savaşı'nda en çok kayıp verilen, en kanlı savaşlar Sığındere Savaşları olmuştur. Yaralılar sargı yerlerine, sahra hastanelerine sığmadı. Dipnot, Sığındere yargı yeri şehitliği Sığındere'nin kuzey kesiminde Alçıtepe köyünün batısındadır. Buranın biraz güneyinde Nuri Yamut Sığındere şehitliği var. Nuri Yamut Paşa Teğmen olarak Çanakkale Savaşı'na katılmıştır. Gelibolu'da 2. Kolordu komutanı iken Sığındere şehitleri için burayı yaptırmaya başlamış, ödenek bitince tek evini satarak bu şehitliği tamamlamıştır. Ona da şehitlerimize de rahmet olsun. Saygı yerinin İngiliz donanması tarafından ateş altına alınarak burada binlerce yaralının öldüğü hakkındaki iddia gerçek dışıdır. Tarihe yalan katmadan duramıyoruz. Türk ve İngiliz siperleri arasındaki dar alanda üst üste yığılmış binlerce şehit vardı. Türkler şehitlerini gömmek için 5 saatlik bir ateşkes önerisinde bulundular. İngilizlerin yaralılarını ve ölülerini toplamalarına, geriye taşımalarına kaç kez izin vermiş, denize dökülen denizcilerini rahatça kurtarmaları için iki kez ateş kesmiş olan Türkler, bu çok insanca dileğin çabucak ve kolayca kabul edileceğini sanıyorlardı. Gereken hazırlıkları yaptılar. General Ian Hamilton bu insanca sağlık bakımından da zorunlu öneriyi reddetti. Cesetler kokmaya başlamıştı. Koku uygar İngilizleri çok rahatsız edince Türklere toplatmadıkları şehitleri gaz döküp yaktılar. Dipnot, İngiliz resmi tarihi bu insanlığa ve gerçek askerliğe aykırı tutumun nedenini şöyle açıklıyor. Cesetler toplanır ve aradaki alan temizlenirse Türkler taarruz ederlermiş. Oysa İngiliz askeri yorgun, cephanede kısıtlıymış. General Hamilton ateşkes önerisini bu yüzden kabul etmemiş. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 112. Gazla yakmaları Mülazım Mehmet Sinan, Harp Hatıralarım sayfa 40. Savaş alanının durumu Profesör Doktor Abdülkadir Noyan'ın anıları. C. Yıldız Seddülbahir Kahramanları sayfa 158-159. Bu acımasızlıkları yaşayan Türkler sömürgeci ahlakını her gün biraz daha iyi anlıyor ve uyanıyorlardı. Tarihi anlayarak okuyup öğrenenler bu uyanıklığı sürdürüyorlar. Çanakkale'yi insan aklı ve emeği olmadan kazanılmış bir zafer sananların uyanmaları ise çok zor. Onlar rüya aleminde yaşıyorlar. Türkiye dışında Müslüman devletler ve toplumlar akılcı eğitime önem vermedikleri için her açıdan geriler, sömürülüyorlar, karışıklık içinde yaşıyorlar, demokrasiden uzaklar, insanlık ailesine yazık ki hiçbir katkıları yok. Batının buluşlarıyla yaşıyorlar. Biz de azar azar akılcı eğitimden uzaklaşmaktayız. Birçok aydınımız, bilim adamımız, yazarımız, politikacımız, hatta bazı öğretmenlerimiz bunun nasıl bir facia olduğunun farkında değil. Olaylara günübirlik bakıyor, tarihten ibret alarak ileriyi göremiyorlar. Osmanlı akılcı eğitimin önemini kavramadığı için durakladı, geriledi, çöktü ve öldü. Bunu hiç unutmamak gerek. 3. Tümen Asya yakasına dönüyordu. Çanakkale'ye geçmişti. Çanakkale'den tabur tabur eski görev yerlerine doğru yürümekteydiler. Hiçbiri neşeli değildi. Gelibolu'da 3600 subay ve er bırakmışlardı. Yüzbaşı Şerif Güralp eğlenti günü Köroğlu rolünü oynamış olan İstanbullu delikanlıyı fark etti. Birliğinden arkaya kalmış bir başına yürüyordu. Önünden geçerken seslendi. Delikanlı durdu. ''Nasılsın?'' ''Sağ olun. Arkadaşlarını göremedim.'' Delikanlının yüzü sarardı, dudakları titredi. Zor duyulur bir sesle, ''Hepsi şehit oldu.'' dedi, gözleri bulutlandı. ''Keşke ben de şehit olsaydım. Onlarsız yaşıyor olmaya utanıyorum.'' Dipnot, Şerif Güralp, Çanakkale cephesinden Filistin'e sayfa 53. ''Yüzbaşı Şerif otur.'' dedi. Oturdular, sigara verdi. Kendi de bir sigara yaktı. Rütbenin ve yaşın hükmü kalmadı. Hayatı ve ölümü görmüş iki insan olarak Boğaz'a, Gelibolu kıyısına baktılar. Biraz ileride aşk ve savaş kenti Troya vardı. Geride tanrıların dağı Kaz Dağı. Geçmişin, hayalin ve gerçeğin, gururun ve acının birbirini mayaladığı bir sigara içimlik süreyi kardeşçe paylaştılar. Sigaralar bitti. Köroğlu saygıyla izin istedi. Birliğine yetişmek için hızlı hızlı yürüdü. Yüzbaşı Şerif bu 12 kahramanın savaşta neler yapmış olabileceğini düşündü. Asıl destanlar galiba tarihin derinliklerinde büyük hazineler gibi gizli kalıyorlardı. Liman Paşa Weber Paşa'yı görevden alacaktı. Tam bu sırada Enver Paşa Weber Paşa'nın yerine Güney Grubu Komutanlığı'na 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa'yı atadı. Weber Paşa'yı da 2. Ordu Komutanlığı'na atamak istediğini bildirdi. Weber Paşa'nın görevden alınması Liman Paşa'nın isteğine uygundu. Ama bir ordu komutanlığına getirilmesi Weber Paşa'nın ödüllendirilmesi demekti. Liman Paşa bunu kabul etmedi. Kendiyle eşit duruma gelecekti. Reform Kurulu Başkanı yetkisiyle Weber Paşa'yı hiç bekletmeden Almanya'ya geri yolladı. Dipnot: Almanlar arası entrikalar, çekişmelerle ilgili hikayeler sayısız. İkinci büyük çıkarmanın eşiğinde Berlin, İstanbul'daki Alman çevresinden yapılan şikayetler üzerine Liman Paşa'yı geri çağıracak, Liman Paşa silahtan daha iyi kullandığı kalemi sayesinde yerinde kalmayı başaracaktır. Bu ilginç hikaye için Liman von Sanders, Türkiye'de 5 sene, sayfa 107 ve devamı. Vehip Paşa ilki olarak Liman Paşa'nın emrinde görünüyordu. Ama Vehip Paşa ele avuca sığar, her emri dinler biri değildi. Kuzey bölgesi komutanı ağırbaşlı Esat Paşa'nın küçük kabadayı kardeşiydi. Vehip Paşa 10 Temmuz günü kalabalık karargah kadrosu ve şatafatla Seddülbahir'e gelerek Güney bölgesi komutanlığını üstlendi. Cephede bulunan tümenler geri çekilecek, onların yerini Vehip Paşa'ya bağlı iki kol ordunun dört tümeni alacaktı. Dipnot: Vehip Paşa'nın emrinde ikişer tümende iki kol ordu vardı. Birinin komutanı Alman Trommer Paşa'ydı. İkinci kol ordunun komutanı Fevzi Çakmak Paşa'ydı. Trommer Paşa Türk cephesinin sağ kanadından, Fevzi Paşa sol kanadından, doğudan sorumlu olacak. Bu tümenler geliyor, yerlerini bunlara bırakacak, cephedeki tümenler de taşınmak için toplanıyorlardı. Dipnot: Enver Paşa bu dönemde de daha yeni savaştan çıkmış ve çok ağır kayıp vermiş olan güney bölgesinde yeni bir taarruz yapılmasını telkin etmektedir. Atasa, Çanakkale 3, sayfa 224-225. Enver Paşa'nın emrinin 3. maddesi. Liman Paşa da Vehip Paşa'yı taarruza zorlayacak ama Vehip Paşa kabul etmeyecektir. Atasa, Çanakkale 3, sayfa 303-304. Bu durum savunma bakımından sakıncaları olan bir süreçti. Bu sorunlu süreçte İngilizler ve Fransızlar taarruza geçeceklerdi. Taarruzdan bir gün önce savaşın geleceğini çok etkileyecek olan bir gelişme oldu. Suvla'ya çıkarılacak kol orduya komutan olarak atanan General Sir Frederick Stopford ile Kurmay Başkanı General Reed Mondros'a geldiler. General Hamilton planını harbiye nezaretine bile tam açıklamış değildi. Gizliliğe o kadar önem veriyordu. Biri boş boğazlık edecek diye ödü kopuyordu. General Stopford'a da şimdiden ayrıntılı bilgi vermek niyetinde değildi. Plan iki özelliğe dayanıyordu: baskın ve hızlılık. Baskın ancak gizlilikle sağlanabilirdi. General Stopford 61 yaşında, hiçbir savaşta büyükçe bir birliğe komuta etmemişti. Daha çok bir büro subayı, savaş dolayısıyla yeniden hizmete alınmış eski bir askerdi. Askeri tarih öğretmeni olarak tanınıyordu. Lord Kitchener bu görev için ancak bu kor generali bulabilmişti. Fransa-Almanya cephesinde savaşın kilitlenmiş olması dolayısıyla ümidini Çanakkale'ye bağlamış olan, harbiye nezareti 5 tümen vermekle kalmamış, bu seferki çıkarma için gereken her şeyi de fazlasıyla yollamaya başlamıştı. Gemi dizileri yola koyulmuşlardı. Dipnot: Söz konusu yeni tümenler Lord Kitchener'ın Ağustos 1914'teki çağrısına katılan gönüllülerden oluşuyordu. 10 ay eğitim görmüşlerdi. A. Oglander diyor ki, subaylar İngiliz kahramanlığının çiçeğiydiler. Tugay ve tabur komutanları yaş ve kıdem aranılan başlıca nitelik olduğu için 50 yaşını geçkin subaylardı. C.F. Aspinall, Oglander, 2. cilt sayfa 155. Çanakkale Savaşı'nın halka daha güzel anlatılması, gelecek kuşaklara sanatın büyük gücüyle aktarılması için bir sanatçılar kurulunun Çanakkale'yi ziyaret etmesi düşünülmüştü. Bu yararlı düşünce hızla gerçek oldu. 17 yazar, şair, besteci ve ressamdan oluşan bir kurul oluşturuldu. Sanatçılara haki renkli keten giysiler yaptırılmış, gezinin rahat geçmesi için her türlü önlem alınmıştı. Aralarında Mehmet Emin, Ömer Seyfettin, Hamdullah Supi gibi ünlülerin bulunduğu kurulda yine taarruzdan bir gün önce 11 Temmuz günü alkışlar, fotoğraf makinelerinin patlayan ışıkları arasında savaşa yollanan bir asker kafilesi gibi uğurlanarak Sirkeci Garı'ndan uzun köprüye hareket etti. Çanakkale hakkında İstanbul'a birçok heyecan verici olay, anı, söylenti yansıyor, milletin içini titretiyor, göğsünü kabartıyordu. Değerli sanatçılardan bu anlatılara ölümsüzlük kazandırmaları beklenmekteydi. Dipnot: Kurul üyeleri Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Supi Tanrıever, Ömer Seyfettin, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Celal Sahir Erozan, Ali Canip Yöntem, İbrahim Alaaddin Gövsa, Hıvzı Tevfik, Hakkı Süha, besteci Rauf Yekta, ressam İbrahim Çallı, Yusuf Razi, Müfit Ratıp, Nazmi Ziya, Muhittin, Selahattin. Atasa, Çanakkale 3, sayfa 599-601. Gezi ile ilgili resmi rapor. Hava değişim raporuyla köylerine dönen erlerden bilenler, izinle İstanbul'a giden subaylar Mustafa Kemal adını yaymaya başlarlar. Bu geziden sonra Mehmet Emin Bey, Tan Sesleri adlı uzun şiirinde Mustafa Kemal'in adına yer verir. Ey bugüne şahit olan sarp hisarlar, ey kahraman Mehmet Çavuş siperleri, ey Mustafa Kemallerin aziz yerleri, ey toprağı kanlı dağlar, yanık yerler. Bu beklentiyi en güzel Almanya'da olduğu için kurula katılamayan şair Mehmet Akif karşılayacaktı. Çünkü aklı ve yüreği Çanakkale'deydi. Biri karamsar, ümit kırıcı bir şey söylerse üzülüp ağlıyor ya da kızıp azarlıyordu. İstiyordu ki herkes, bütün dünya toplanıp gelse, merak etme Çanakkale düşmez desin. Çanakkale'yi orada dövüşen bir er gibi yaşıyordu. Bu nedenle de Çanakkale kahramanları için ilk anıtı şiiriyle o dikecekti. Dipnot, Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı sayfa 241 ve devamı. Kurul Kuzey ve Güney bölgelerini ziyaret edip 23 Temmuz'da İstanbul'a dönecektir. İki gün sürecek olan 2. Kerevizdere Savaşı Kurul geliş yolundayken 12 Temmuz Pazartesi günü başladı. Dipnot, bu savaşa İngilizler Kanlı Dere Savaşı, Fransızlar bütün taarruzlarını dikkate alarak 5. Kerevizdere Savaşı diyorlar. Savaş hakkında genel olarak Atası Çanakkale 3 sayfa 238 ve devamı, C.F. Aspinall Oglander cilt 2 sayfa 113 ve devamı. Güney grubunun yerleşik hale geçtiği zaman genel kuvveti yaklaşık 45 bin kişi olacak. Atası Çanakkale 3 sayfa 228. İngilizler cephelerinin sağ ve sol kanatlarını bir hizaya getirmek için ileri çıkmış olan Türk cephesinin ortasını geri sürmek istiyorlardı. Fransızlar da Kereviz Dere'nin batısındaki Türk siperlerinden kurtulmayı ve derenin doğusuna geçmeyi amaçlıyorlardı. General Hamilton İngiltere'den yeni yollanan bir tümeni Seddülbahir'e vererek buradaki 8. kolorduyu güçlendirdi. Savaş havasına alışması için de General Sir Stopford'u da gözlemci olarak buraya yolladı. Ama Seddülbahir'i üç yandan kuşatan ve ölüm saçan zırhlılar o ateşten ve çelikten boyunduruk yoktu artık. Batırılma korkusuyla limanlara çekilmişlerdi. Savaşı daha küçük ve az sayıdaki savaş gemileri destekleyecekti. İngilizler ilk aşamada 7500, Fransızlar 5000 kişiyle saldıracaklardı. Verdikleri ağır kayıp dolayısıyla Türklerin moralinin düşük olduğunu, her zamanki sertlikle karşılık veremeyeceklerini ümit ediyorlardı. Fazla kayıp gerçekten morali bozmuştu. Kiminin komutanı, kiminin köylüsü, manga arkadaşı şehit olmuştu. Ama Türk ordusunda her gün eğitim vardı. Her gün çeliğe su veriliyordu. Dere yatağında, tepe arkasında, sığınakta, hatta siperde eğitim yapılıyor, dersler sürüyor, moraller yenileniyordu. Taarruz sabah 4.30'da karadan ve denizden top atışlarıyla başladı. Bu taarruza 14'te uçak katıldı. Ateş 3 saat kesilmedi. 60 bin mermi harcadılar. Vehip Paşa da şaşırdı. Karadeniz ve Hava Kuvvetleri'nin katıldığı bir savaş görmemişti şimdiye kadar. Bu gerginlikle bazı birliklere gereksiz yere kırıcı emirler verdi. Dipnot Atası Çanakkale 3 sayfa 247. Bu değişik savaşa o da hızla alışıp uyacaktı. Çanakkale büyük bir okuldu. İngilizler top ateşiyle yıktıkları birkaç Türk siperini ele geçirdiler. Yoğun ateş Kerevizdere'nin batısındaki bazı Türk ileri siperlerini de barınılmaz hale getirmişti. Bunlar da boşaltılmak zorunda kalındı. Fransızlar da bu siperleri işgal ettiler. Savaş 13 Temmuz günü de uzun ve yoğun bir ateşle başladı. Türkler gece uyumadan siperleri yenilemişlerdi. Bu siperler de dümdüz oldu. Sol kanattaki 4. tümenin Kanlıdere yakınında bazı siperleri vardı. İngilizler ve Fransızlar bunları ele geçirdiler. Fransızlar Kerevizdere'yi aşıp tepelere tırmanmaya başladılar. Bu kesimde 2 yedek tabur vardı. Komutan yedeklerden bu ilerleyişi durdurmalarını istedi. Baş üstüne. Acele 3 bölük hazırlandı, tüfeklere süngüler geçirildi. Yüzbaşılar ve teğmenler kılıçlarını ve tabancalarını çektiler. Bölüklerinin ve takımlarının önüne geçtiler. Düşmanla arada 5-600 metre uzunluğunda gelinciklerle dolu bir yamaç vardı. 3 bölük bu geniş alanı ateş altında koşarak geçecekti. Bu anda bir Çanakkale olayı parladı. Silah kardeşlerinin süngü hücumuna kalkacağını ve bu kadar geniş bir alanı ateş altında geçeceklerini anlayan, duyan öbür 5 bölük galeyana geldi. Onları yalnız bırakmamak için emir almadan tüfeklerine süngülerini geçirdiler, siperlerin önüne çıktılar. Hiçbirini durdurmaya imkan yoktu. Tabur komutanları yedekte kalması için bir bölüğü zorlukla geride tutabildi. 7 bölük Allah'ı anarak koşmaya başladı. Koşmuyor, uçuyorlardı. Vurulan düşüyor, kalan düşmana akıyordu. Pırıl pırıl yanan süngüleriyle 1500 Çanakkale askeri, dev bir kartalın kanatları gibi açılmış düşmanın üzerine gelmekteydi. Bunu seyretmek için bile yürek isterdi. Bu geniş cepheli beklenilmez olağanüstü hücum düşmanı sersemletti. Kaçabilenler canlarını kurtardılar. 2. Kerevizdere Savaşı böyle bitti. Dipnot: Miralay Süleyman Şakir Cepheden Hatıralar 6. Tümen Komutanı sayfa 110. Atası Çanakkale 3 sayfa 250. F. Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yılı hareketleri sayfa 202. Türklerin kaybı 9500, İngiliz ve Fransızlarınki 4000. Atası Çanakkale 3 sayfa 251-254. C.F. Aspinall Oglander 2. cilt sayfa 128. Alçıtepe'yi ele geçirmek için yaptıkları 3 taarruzda İngilizlerin toplam kaybı 12.300, Fransızlarınki 4.600, toplam 16.900. Ama Alçıtepe hala İstanbul kadar uzak. 12 Temmuz günü bir top mermisi 1. Fransız tümeni karargahına düşmüş, tümen komutanı ile kurmay başkanı ölmüştür. Charles F. Ruse, sayfa 155. Subay adayı İrfan gece bütün görevlerini yaptıktan sonra toprağa oyulmuş küçük odasına çekildi, mumunu yaktı. Tabancasını, kılıfı ve palaskasıyla duvara astı. Ceketini ve potinini çıkardı, çok yorgundu. Ama bugünü yazmadan uyumak istemedi. Yüzü koyuna uzanıp yazdı. Bugün ilk kez süngü hücumuna katıldım. Benim kılıcım yok, tabancam var. Tabancamı çektim. Yüzbaşılar hücum diye bağırdılar, ben de haykırdım. Koşmaya başladık. Askerler koşarken çevremi alarak beni korudular. Kalabalık düşmanın içine rüzgar gibi daldık. Geride savaşacak düşman kalmayınca borular vurdu, geri döndük. Ben mucize hikayelerine inanmam. Bana Allah'tan sihirbazlık bekleyenleri tatmin için uydurulmuş hikayeler gibi gelir. Mucize evrenin varlığı. Daha başka mucize istemeye gerek var mı? Dönüşte bir söylenti önce takıma sonra bölüğe yayıldı. Yeni eski birçok şehitle bizimle birlikte koşmuş, düşmana birlikte atılmışlar. Yüzbaşıma söyledim, dedim ki, her hücumda Malazgirt, Ester, Gompilevne şehitleri benimle birlikte olurlar. Hele zafere susamış Balkan şehitleri beni hiç yalnız bırakmazlar. Biraz olgunlaş, bu şehitler senin de yüreğini doldurur, içinde seninle birlikte koşarlar. Anladım. İlk hücumda benim de içimde koşacaklarını sanıyorum. Defterini kapadı, mumunu söndürdü. Tüm şehitler için dua edip öyle uyudu. Bakırköylü Deli Razi'nin deli kuvveti bu sorunu çözmeye yeterdi. Ama bu pislere elini sürmek istememişti. Biri bir yabancı kadının Beyoğlu'nda rahat yürüyebilmek için kırbaç satın aldığını söyleyince, kapalı çarşıya inip kalın, kısa bir kırbaç aradı. Dipnot: Serpil Çakır Osmanlı Kadın Hareketi, sayfa 170. Bu haberi veren Kadınlar Dünyası yazarı soruyor. Ecnebi madam böyle derse, bu tedbire müracaat ederse, biz Osmanlı hanımları mitralyözle mi sokağa çıkalım? Sokağa çıkan kadın laf atılmayı, rahatsız edilmeyi, tacizi hak etmiş sayılıyordu. Anlayış böyleydi. Kimse de bu ilkelliği durdurmak için bir şey yapmıyordu. Cumhuriyet kadınlar konusunda utandırıcı bir miras devralmıştır. Şimdilerde bu anlayış adım adım geri geliyor. İş durgundu. Saraç bir saat içinde sığır derisinden örme bir kırbaç yapıp teslim etti. Deli Razi'ye kırbacı yokladı, beğendi. Çarşafın içine sakladı. Bakırköy'e geri döndü. Erkeklerin çoğu askerdeydi. Kır saçlı, katır suratlı, basık fesli bir adam belirmişti. Bakırköy uygar bir yerdi. Alışverişi kadınlar yapardı. Çarşıya çıkanlara, yolda yürüyenlere laf atıyor, sataşıyor, sululuk ediyordu. Bakırköy şaşkına dönmüştü. Pislik uyarmaya yeltenen iki yaşlı esnafı dövdü. Bir komiserle iki allallık polis vardı köyde. Onlar da bu şirrete bulaşmamak için görmezden geliyor, uzağından geçiyorlardı. Bakırköy'ün polisleri bile böyle densizliklere alışık değildi. Kadınlar bu pislik ile ona özenen, nereden geldikleri belirsiz çocuk yaşta üç serseri yüzünden çarşıya çıkmaya son vermişlerdi. Kapı önünde bile oturmuyor, ailenin erkeklerine başları belaya bulaşmasın diye durumu anlatmıyorlardı. Bu sorunu Deli Razi'ye çözecekti. Deli Razi'ye trenden indi, istasyon caddesinden aşağıya doğru birkaç adım yürüdü. Pislikleri aramaya gerek kalmamıştı. Adamı ve küçük serserileri gördü, köşede duruyorlardı. Sevindi, işi hemen bitirmeye karar verdi. O yana geçti. İlgi çekmek için Allah affetsin biraz da kırıtarak ilerledi. Pislik ile küçük serseriler tombul, kırıtkan bir kadının yaklaştığını görünce sustular. Gözler açıldı, suratlar parladı. Pislik afili bir hareketle Deli Razi'nin önüne geçti. Çevresinde şarap kokusundan bir bulut oluşmuştu. ''Dur bakalım tombul melek'' dedi. ''Sen nesin, kimsin? Bana adını bağışlamayan burada sokağa bile çıkamaz, değil mi aslanım?'' Küçük serseriler ''Evet'' diye bağırıştılar. Galiba çok eğleneceklerdi. Deli Razi'ye iyice kızmak için biraz bekledi. Pislik kolunu tutmak istedi. Bu kızmasına fazlasıyla yetti. Bir adım geri çekilip koynundan kırbacı çekti. Adamın suratına öyle bir patlattı ki sesi göğe çıktı. Aval aval baka kalan üç kabadayı fidesine de girişti. Topaç gibi dönüyor, her dönüşte en azından ikisinin suratına kırbacı yapıştırıyordu. Çevre gürültüye koşanlarla doldu. Deli Razi'nin pislikleri dövdüğünü görünce kimse durun demedi, araya girmedi. Keyifle izlediler. Raziye'nin kırbacı değdiği yerde derin, unutulmaz, silinmez bir anı bırakıyordu. Pislik son bir çabayla silkinip saldırmayı denediği anda kırbaç gözünün üstüne indi. Gözünde şimşekler çaktı, gök kubbe parçalanıp başına yıkıldı. Bu arada küçükler arkalarında küçük toz bulutları bırakarak uçup yok olmuşlardı. Deli Raziye adamı elini değmeden arada bir tekmeleyerek kırbaçla evire çevire, tadını çıkara çıkara, tozunu ata ata, tövbe ettire ettire dövdü. Adam büyük bir güçlükle inleyerek marangoz cetveli gibi parça parça doğruldu. Başını eğdi, köprüyü aşıp İncirli'ye doğru gitti. Bir daha yüzünü gören olmadı. Bu olay Bakırköy tarihinin bir sayfacığına kaydedildi. Olayı duyan Kadınlar Dünyası dergisinin Bakırköylü yazarlarından Nilüfer Mazlum Hanım dedi ki, "Bu bizim köyümüze özgü bir çözüm. Geride daha birçok Bakırköy var. Onlar ne olacak? Bütün kadınlarımızın şükran duyacağı genel bir uygarlık hamlesine muhtacız. Allah'tan böyle bir hamleyi nasip etmesini niyaz ediyorum." 19. tümenin sağındaki Sazlıdere Ağıldere kesiminden sorumlu 14. alay, buranın deniz kıyısına açılan girişini bir taburla tutmuştu. Bu alaya Ağıldere Müfrezesi adı verilmişti. Bir Anzak birliği bu kesimin girişinde bulunan bir tepeyi savaşarak işgal etmişti. Tabur tepeyi geri almak için çok çalıştı ama Anzaklar direndi, başarılı olamadı. Mustafa Kemal bu olaya Kuzey grubunun dikkatini çekti. En sağındaki 72. alay komutanı Binbaşı Münir Bey'i çağırdı. Dedi ki, "Düşmanın o tepeyi bu kadar şiddetle savunması boşuna olamaz. Uyanık durun. Bir olay olursa 14. alayla yardımlaşın. Düşman böyle hareketsiz duramaz. Bu düğümü çözmek için bir şey yapmak zorunda. Ya toplanıp gidecek ya amacına ulaşmak için harekete geçecek. Harekete geçerse en duyarlı, en uygun yer bizim sağımızdır." "Anladım efendim." Bu küçük tepe savaşı Liman Paşa'nın dikkatini çekmekle kaldı. Esat Paşa önemsemedi. İkisi de bir şey yapmadılar. Dipnot: Liman Paşa Esat Paşa'nın bu olayı önemsemediğini anılarında değiniyor ama kendi de bu olayı iyi değerlendirmemiştir. Bunun bir çıkarma yapılacağını belirtecek yeterli bir alamet olmadığını yazıyor. Aklı yine Saros'a takılı Liman von Sanders Türkiye'de 5 sene sayfa 106. Ama Kurmay Başkanı Kazım Bey'in konuşmasından buranın savunmasını üzerine almadığı için Liman Paşa'nın Mustafa Kemal'e içerlediği anlaşılıyor. Fahrettin Altay 10 yıl savaş ve sonrası sayfa 109. Sirkeci garı yine tıklım tıklımdı. Ön eğitimleri bitmiş gönüllü gençler cepheye uğurlanacaktı. Ağır kayıp ve gençlerin ısrarlı isteği üzerine 20 yaşından küçük gençlerin de askere alınması uygun görülmüş, liseli ve üniversiteli gençler birbirleriyle yarışarak askerlik şubelerine hücum etmişlerdi. Aralarında 16-17 yaşında öğrenciler de vardı. Halk bunları kınalı kuzular diye anacaktı. Çocuk askerdi bunlar. Bekar subaylarda bile babalık duygusu uyandırıyorlardı. Bunları esirgemek isteyecek ama çok zorluk çekeceklerdi. Çünkü en tehlikeli görevlere bu gençler talip olacak, bir fedai istense önce bunları ortaya atılacaktı. "Hele biraz sabırlı olun, usta asker olun, Çanakkale asker olun, ondan sonra atılganlık yapın" gibi öğütler bunlara vız gelecekti. Hepsinin hülyası Battal Gazi Ulubatlı Hasan Genç Osman olmaktı. Cephe gerisindeki eğitim merkezlerinde bir süre daha eğitim göreceklerdi. Cepheden esen savaş havası eğitimi hızlandırıp güçlendiriyordu. Aileler, arkadaşlar, komşular, okul yöneticileri, öğretmenler, esnaflar, dernek temsilcileri, eski gaziler, gazeteciler, her zamanki gibi armağan torbalarıyla uğurlamaya gelen İstanbullu hanımlar sirke cigarını doldurmuşlardı. Resimler çekiliyor, armağanlar veriliyor, marşlar söyleniyor, yer yer konuşmalar yapılıyor, antlar içiliyordu. Annelerin, kardeşlerin, sözlülerin gözyaşları sel gibi akmaktaydı. Tren komutlar, alkışlar, hıçkırıklar, bağırışlar, çığlıklar, düdük sesleri arasında hareket etti. Görevli subayların içleri titredi. Türkiye geleceğini yesin diye savaşın önüne atıyordu. Dipnot: İsmail Çolak, Çanakkale'nin Kahraman Mektepleri, sayfa 22. Bazı kitaplarda on binlerce üniversite, lise öğrencisi şehit olmuş gibi çarpıcı iddialar yer alıyor. Bu doğru değil, çok abartılı bir iddia. Bu konuda ciddi, güvenilir bir araştırma var. Osman Kafadar Ahmet Esenkaya, Çanakkale Savaşları'nda kaybedilen eğitim görmüş nesiller üzerine düşünceler ve öneriler. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, sayı 2, sayfa 135 ve devamı.